bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sikkesiz Sultanlar. Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri 2. Murat Çulcu. E-Yayınları 1. Basım Eylül 2002. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Kasım 2004. Okuyan Levent Filyoz. Celali Ali mütegallibe, zorba kökenli eşkıya bozması ayanlar artık hak, hukuk ve yasa tanımıyorlardı. Hem merkezi otoriteye kafa tutuyor hem de korumaları altındaki yerel halkı ezerek soyuyor, sömürüyorlardı. Onları hiçbir güç dizginleyemiyordu. Halk ve devlet zorba güç odaklarının zulmü altında inliyordu. Sonunda padişah da bu zorba otoriteye boyun eğiyordu. Böylece imparatorluğa artık tiranlar hükmediyordu. Onlar merkezi ve yerel otoriteyi kullanan gerçek bir padişah, bir sultan gibi hareket ediyorlardı. Tek eksikleri para bastıramamaları, yani sikke kestirememeleriydi. Bu nedenle halk onlara sikkesiz sultanlar diyordu. Murat Çulcu 21. yüzyıl Türkiye'sinin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorununu, toplumsal mafyalaşmanın kökenlerini araştırmayı sürdürüyor. Günümüz Türkiye'sindeki mafyalaşmaya Her Sakaldan Bir Kıl adlı yapıtıyla sosyal, tarihsel bir boyut kazandıran Çulcu, sikkesiz sultanlarda bu boyutu derinleştirerek geliştiriyor. Çulcu, Ön Asya mafyoz toplum yapısının etnik, etnografik ve dinsel derinliğinde Kalenderilikten Kapı Kulluğuna, Ayanlıktan Doğu Karadeniz eşkıyalarına, Ön Asya'da Latin katliamından Tuzcuoğlu Şatıroğlu ayaklanmalarına, Sultan Osman'ın katlinden İslam heterodoksuna kadar çok geniş bir alanda yasa dışılığın izini sürüyor. Veraset. Ninem 500 altına satılmış bir esirdi. Dedem 500 altını sayan bir derebeyi. Köpek kanı, kurt kanı biri birine girdi. İkisinden meydana çıktı bir kurt köpeği. İki zıt cevheri var nabzımda vuran kanın. Biri el pençe duran, öteki durduranın. Duygum sana taparken düşüncem bir hayvanın, sırtında bir kadınla aşar karşı tepeyi. Ben ninemden muhabbet, dedemden kin almışım. Çiğni bir kase kadar başkadır içim dışım. Elini öpmek için yalvarsa da bakışım, ısır diye tepinir gözlerimin bebeği. Faruk Nafiz Çamlıbel. Han Duvarları, Faruk Nafiz Çamlıbel. Devlet Kitapları 1000 Temel Eser. Milli Eğitim Basım Evi İstanbul 1969, sayfa 92. Giriş. Kısaca merkezi otoriteye karşı yerel güç odaklarının direnişi şeklinde tanımlanan, buna karşılık sosyal, tarihsel, siyasal, askeri, hukuksal, dinsel, kültürel ve ahlaksal bakımdan son derece geniş bir alanı kapsayan mafya ve mafyalaşmanın olgularının kökenlerini yakın tarihin sınırlı sürecinde değil, çok daha öncelerinde aramak ve irdelemek gerekiyordu. Nitekim Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri Her Sakaldan Bir Kıl E-Yayınları adlı yapıtta bu amaçla hem mafya ve mafyalaşma hakkında temel teknik bilgiler veriliyor, hem de bu çerçevede Ön Asya tarihinin eski devirlerine şöyle bir göz atılıyordu. Bu çalışmada merkezi otoriteyi oluşturan Anadolu Selçuk Devleti, Beylikler Dönemi ve kısmen Osmanlı İmparatorluğu dönemleri ele alınıyordu. Özellikle merkezi otorite yerel güç çatışması bağlamında yerel güç odaklarının tarihsel oluşumu, kaynakları ve dayanakları inceleniyordu. Örneğin merkezi otoriteye karşı geniş aile, kabile, aşiret, tarikat ve cemaat boyutundan yerel feodal bağımsız devlet oluşumlarına kadar tüm direnişçi yerel güç odakları mercek altına alınıyor, bunların arasında mafyoz karakter taşıyanlar ayrıştırılarak tasnif ediliyordu. Bunların başında da Celali isyanları adı verilen, her ne kadar eşkıyalık ve ayaklanma olarak nitelendiriliyorsa da çok boyutlu toplumsal hareketler yer alıyordu. Anadolu Selçuk Devleti'ndeki merkez yerel çatışmasından Celali olaylarının sonuçlarına kadar uzanan tüm olaylar ve oluşumlar birbiri üzerinde adeta domino etkisi yapıyor, birbirini etkileyerek şekillenmekte olan mafyoz toplum yapısının yerel ayağına nüfuz ederek belirliyordu. Bu yapılanma daha sonraki yerel oluşumlar üzerinde de, örneğin ayanlık müessesesi belirleyici bir rol oynuyordu. Mafyoz toplum yapısının yerel ayağındaki bu gelişme ve oluşumlara karşılık merkezi otorite de benzer bir değişime uğruyordu. Kimi zaman doğrudan merkezi otoriteye baş kaldıran, kimi zaman da merkezin otoritesini paylaşarak kendisini yasallaştıran ve yerelde yasa dışı bir otorite odağı konumuna gelen mafyoz oluşumlar karşısında merkezi otorite genellikle aciz ve çaresiz kalıyordu. Hemen kaydetmek gerekir ki Celali hareketleri inceledikten sonra bu olayların tortusu üzerinde oluşan ayanlık müessesesini irdelemek konunun devamlılığı bakımından daha doğru olurdu. Ancak Celali isyancıları karşısında olduğu gibi merkezi otorite mafyoz toplum yapısı zemininde son derece güçlü ve çoğunlukla yasa dışı güç odağı durumuna gelen ayanlar karşısında da çaresiz ve aciz bir durumda bulunuyordu. Bu çaresizliğin ve aczin nedenlerinin de aydınlığa kavuşturulması gerekiyordu. Zira mafyoz toplum yapısının ikinci ayağı merkezi otoritenin içinde bulunduğu bu çaresizliğe ve acize dayanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda merkezi otoritenin özellikle 17. 18. ve 19. yüzyıllarda giderek daha derin bunalımlara sürüklenmesi ve zaafa uğrayarak yasal, yasa dışı güç odaklarının karşısında aciz ve çaresiz kalması dikkati çekiyordu. Üstelik merkezi otoritenin içinde bulunduğu bu durum, mafyoz toplum yapısının tüm unsurlarını besliyor, geliştiriyor ve bu insanların giderek egemen olmalarına hem zemin hazırlayarak hem de seyirci kalarak katkıda bulunuyordu. Öyle ki bu olumsuz gelişme zaman içinde merkezi otoriteyi çöküntüye sürüklüyor, bunun da ötesinde bizatihi merkezi otoriteyi mafyoz oluşumlar ve mafyoz güç odakları karşısında direnen yasal bir erk olmaktan çıkarak onu da mafyoz toplum yapısının bir unsuru durumuna dönüştürüyordu. Tıpkı yerel güç odakları gibi merkezi otoritenin de bu yaklaşımla ele alınıp incelenmesi ve mafyoz oluşumlara yataklık yapan organlarının ayrıştırılarak aydınlığa kavuşturulması gerekiyordu. Osmanlı merkezi yönetimi 1876 yılında anayasal düzene geçilmesine kadar ve merkezi otoritesi ifadesinin mutlakiyet düzeni içinde hiyerarşinin en tepesinde yer alan sultan, halife, padişahın mutlak iradesinde buluyordu. Sultan halifenin mutlak iradesiyle yaşam bulan merkezi otorite, dinsel, uhrevi ve siyasal dünyevi olmak üzere iki ana unsura dayanıyordu. Padişahın hilafetten kaynaklanan dinsel kimliği devlet içinde ve toplumsal yapıda dinsel örgütlenmeye zemin hazırlıyor ve onunla bütünleşiyordu. Bu örgütlenme Şeyhülislam'ın da yer aldığı ulema zümresinin devlet içinde yapılanması ve merkezi otorite üzerinde etkili olması, bir başka ifadeyle otoriteyi paylaşması sonucunu doğuruyordu. Padişahın siyasal yani dünyevi kimliğinden kaynaklanan mutlak iradesi ise silahlı yani askeri ve sivil olmak üzere iki ana bürokratik zümreye dayanıyordu. Görünürde sivillerin ağırlıkta yer aldığı devlet ricali arasında sıklıkla ümeraya yani yüksek rütbeli subaylara da rastlanmıyor değildi. Sadrazama bağlı görev yapan başta vezirler olmak üzere devlet ricali bir anlamda devlet bürokrasisi denilebilecek bir konumda bulunuyordu. Buna paralel olarak sultan halifenin de en önemli dayanağını doğal olarak silahlı güçler yani ordu teşkil ediyordu. Kısaca kapı kulu ocakları diye adlandırılan bu güç silahlı bir örgüt olduğu için devletin bünyesindeki diğer güçlerden ve zümrelerden çok daha farklı, çeşitli nedenlerle ayrıcalıklı ve çok daha etkin ve önemli bir nitelik taşıyordu. Bunların dışında sultan halifenin yaşadığı sarayın harem dahil erkanı da devlet yönetiminde de etkili oluyor, kimi zaman diğerlerinden daha fazla ve hatta diğerleri üzerinde bile ağırlığını hissettiriyordu. Kısacası merkezi otoriteyi her ne kadar sultan halifenin mutlak iradesi temsil ediyor veya oluşturuyor idiyse de saray erkanı, ordu, bürokrasi ve ulema da kararlarda ve uygulamalarda etkili olabiliyordu. Ne ki bu denge zaman içinde çeşitli nedenlerle giderek bozuluyordu. Bozulan denge unsurları arasında ise gerek katı bir disiplin ve hiyerarşik örgütsel yapısı ve gerekse silahlı bir güç olması ki bunun dışında yeri geldiğinde değinilecek pek çok başka sebepler de bulunuyordu. Nedeniyle kapı kulu ocakları merkezi otoriteyi oluşturan diğer kurumlar karşısında etkinlik, ağırlık ve daha fazla ayrıcalık kazanıyordu. Bu oluşum uzun bir süreç sonucunda ortaya çıkıyor, meydana gelen değişim giderek mafyoz bir kimlik ve karakter kazanıyordu. Bir başka ifadeyle mafyalaşan kurumların başında kapı kulu ocakları yer alıyor, çeşitli kademelerdeki ve derecelerdeki diğer kurumlar onu izliyordu. Bir başka ifadeyle merkezi yönetim ve merkezi irade devlet düzenini ve yasaları her şeyin önünde ve üzerinde tutuyormuş gibi görünüyordu. Buna karşılık her türlü yasa dışılık, zorbalık, yolsuzluk, çıkarcılık ve zulüm bu kılıfa sokularak uygulanmaktan geri durulmuyordu. Zaman içinde merkezi yönetimi oluşturan her zümre kendi örgütsel yapısı içinde bir çıkar ve güç odağı olma eğilimi gösteriyordu. Bu eğilim elde ettikleri ayrıcalıklarla günden güne pekişiyordu. Bu süreçte ve değişimde de yine Kapıkulu Ocakları başı çekiyor, diğer zümreler ve kurumlar ocakları ve ocaklıları izliyordu. Kısacası merkezi yönetim mekanizması içinde öncelikle Kapıkulu Ocakları mafyalaşıyor, bir bakıma merkezi otoritenin ve mafyoz toplum yapısı çerçevesinde mafyoz bir unsur haline gelmesine yol açıyordu. Bu değişim sadece kendi dönemiyle veya Kapıkulu Ocakları'nın ortadan kaldırılması ile sınırlı kalmıyordu. Olgu, oluşum ve etkilerini günümüze kadar sürdürüyor, Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri üzerinde belirli ve kalıcı bir rol oynuyordu. Hemen vurgulamak gerekir ki merkezi otorite içinde ayrı, ayrıcalıklı ve etkin bir güç odağı oluşturan Kapıkulu Ocakları, başta ulema olmak üzere sultan, halife, rical ve harem ile genellikle işbirliği yapıyor, kimi zaman da çıkar çatışmasına girerek hesaplaşıyordu. Bu ilişkiler ve çatışmalar merkezi otoritede baş gösteren çelişkilerin ve zafiyetin derinleşmesine, mafyoz ilişkiler ağının güçlenerek yaygınlaşmasına veya sadıcılığın kabullenilen bir düzen anlayışına dönüşerek kalıcılık kazanmasına neden oluyordu. Böyle bir durum ise Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi yönetimindeki mafyalaşma olgusunu ve sürecini çabuklaştırıyordu. Mafyoz toplum yapısının ana unsuru olan yerel güç odaklarının tarihsel süreç içinde geçirdiği evreler birbirini izlerken, gerek celali hareketleri gerekse ayanlık müessesesinin oluşumu ve yükselmesi her bakımdan bir bütünlük ve devamlılık gösteriyordu. Bu nedenle celali sorunundan sonra hemen ayanlık müessesesinin irdelenmesi gerekiyordu. Ancak yerel güç odakları karşısında merkezi yönetimin işlevini yitirmeye başlaması ve merkezi otoritenin zafiyeti düşmesi toplumsal yapıda derin etkiler meydana getiriyordu. Bu durum mafyoz oluşumlara yeni bir ivme ve hız kazandırıyordu. Dolayısıyla ön Asya üzerinde celali egemenliğinden ayanların egemenliğine geçilirken merkezi yönetimin, merkezi otoritenin ve merkezi kurumların mafyalaşması sorunu öncelik alıyordu. Bu irdeleme yapılırken de oluşumun odağında bulunan Kapıkulu Ocakları, Yeniçeriler ile sipahiler ön plana çıkıyordu. Esrar içen baltalı dervişler. Ocakların bozulması ve ocakların mafyalaşması hiç şüphesiz belli bir süreç sonunda meydana geliyordu. Bu nedenle konuya ocakların kuruluşundan, yani acemi ocağından başlamakta fayda yok mu? Kısaca Kapıkulu Ocakları diye adlandırılan Osmanlı merkez silah kuvvetleri çeşitli ocaklardan oluşuyordu. Bu ocaklar Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı, Top Arabacıları Ocağı, Humbaracı Ocağı, Lağımcı Ocağı ve Kapıkulu süvarilerinden meydana geliyordu. Bununla birlikte merkezi otorite bünyesinde mafyalaşmaya Yeniçeri Ocağı, dolayısıyla Acemi Ocağı ile Kapıkulu süvarilerinin gösterdiği mafyos değişim yol açıyordu. Öncelikle de Yeniçeri Ocağı gerek oluşumu gerekse yapılanması bağlamında son derece elverişli bir mafyoz karakter yansıtıyordu. Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı'nın mafyoz karakterinde dönemsel koşulların yanı sıra kuruluşundan itibaren etnik ve dinsel etkenler de rol oynuyordu. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Bizans hudutlarında bulunan Türk aşiretlerinin yanı sıra bazı atlı kuvvetler Osman Gazi'nin emri altında görev yapıyorlardı. Ancak Bursa'nın kuşatılması sırasında bu kuvvetlerin yeterince işe yaramadıkları görülüyordu. Bu nedenle Orhan Bey muvazzaf ve yayalardan oluşan silahlı bir kuvvet oluşturmak gereksinimi duyuyordu. Buna paralel olarak yine muvazzaf konutta sürekli bir kuvveti de tesis ediyordu. Böylece yerel aşiret kuvvetleriyle muntazam ordu birlikleri birbirinden ayrılıyor, yeni kurulan bu silahlı kuvvetler yeni kurulan devletin güçlenerek topraklarını genişletmesinde en önemli etken oluyordu. Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında özellikle de fetihler döneminde silahlı güç olarak yaya ve atlı muvazzaf askerleriyle aşiret kuvvetlerinden başka Gaziyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Baciyan-ı Rum adları altında ahiler ve babayiler gibi kısmen veya tamamen batıni topluluklardan da yararlanılıyordu. Silahlı kuvvetleriyle bu zümreler her ne kadar birbirinden ayrı ve birbirinden bağımsız faaliyette bulunuyorlarmış gibi görünseler de pek kısa bir zaman süreci içinde dinsel nedenlerle tarafların yolları birbiriyle kesişiyordu. Özellikle de Abdalan-ı Rum, yani Rum Abdalları başta olmak üzere bu gruplar kalenderiye akımına ve bu akımın tarikatlarına mensup bulunuyorlardı. Kapıkulu Ocakları Cilt 1. Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı, TTK Yayınları. Bunların kalenderiye akımına mensup olması çok büyük önem taşıyordu. Zira kalenderiye zaman süreci içinde bektaşilik potasında eriyerek onu şekillendiriyordu. Bektaşilik de Yeniçeri Ocağı'nı etkiliyordu. Kalenderiye'nin oynadığı rol bununla da kalmıyordu. Osmanlı Devleti'nin ilk silahlı güçlerinin Kalenderiye akımına dayanması, oluşumun etkilerini imparatorluğun sosyal yaşamı üzerinde de gösteriyor. İmparatorluk hem merkezi yönetim ve hem de sosyal yaşam bakımından etkilenmekle kalmıyor, imparatorluk sonrasında bile bu akım kendini güçlü bir biçimde hissettirebiliyordu. Tasavvufi bir akım olan Kalenderilik hiç kuşku yok ki diğer tasavvufi eğilimler gibi Hint ve İran mistisizmine dayanıyordu. Kalender kelimesi başta olmak üzere pek çok sebep bu zümrenin menşelerini başka yerlerde değil, eski Hint ve İran mistik çevresinde, yani Budist, Zerdüştî ve Maniheist kültürlerde aramaya sevk ediyor. Henüz menşei üzerinde kesin bir sonuca ulaşılmamış olmasına rağmen, Arapça, Farsça ve Türkçe kaynaklarda bazen kalender ama ekseriye kalender biçiminde kullanılan bu kelimenin zaman zaman Farsça kalantar, iri, kaba kimse, Türkçe'de kalantor yahut Grekçe kaletozdan, ya aşağı yukarı aynı anlamda geldiğini ileri sürenler bulunmuştur. Ancak büyük bir ihtimalle Sanskritçe kalandara, yani kanun, nizam dışı, düzeni bozan kelimesinden gelmiş olabileceği de belirtilmektedir ki oldukça doğru görünüyor. Üstelik bu tarihi vakaya da uygun düşmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda marjinal sufili kalenderiler, 14. 15. yüzyıllar, Ahmet Yaşar Ocak, TTK Yayınları Ankara, 1992, sayfa 6-7. Kalenderiliğin mistik dayanakları arasında melamet ve melamilik cereyanı da bulunuyordu. Kalenderilik mistik temellerini oluştururken hem doğrudan doğruya hem de melametlik vasıtasıyla Hint-İran mistisizmine dayanmıştır. Ahmet Yaşar Ocak, adı geçen eser, sayfa 16. Bu açıdan bakıldığında kalenderilikte Hint-İran mistisizminin özellikle Budist Maniheist rahiplerin tipik anlayışı olan fakir, yani dünyevi olan şeylere önem vermemek ve tecerrüt, yani daima bekar, tam anlamıyla bağımsız kalmak, çıplak olmak ve yalnızlığı tercih etmek ön plana çıkıyordu. Nitekim kalenderiliğe ait kayıtlar incelendiğinde bunların dünya işleriyle uğraşmayı gereksiz buldukları, dünya üzerindeki her şeyi bırakarak Allah'a yönelmek çabası içinde oldukları, bu nedenle ilim, irfan ve kitaplarla ilgilerini kestikleri, dünyadaki insanların iyiliğini ya da kötülüklerini dikkate almadıkları, topluma karışmadan yalnız başlarına dünyayı dolaştıkları, cennet ve cehennem korkusu taşımadıkları, para, altın, mal, mülk yerine terkü tecridi, teslimi, rızayı, tevhidi ve sabrı tercih ettikleri görülüyordu. Bunlar fakirlikten korkmuyor ve utanmıyorlardı. Aksine peygamberin "fakirlik benim övüncümdür" hadisine dayanıyor, fakirliğin faziletine inanıyor, fakirliği insanın en olgun ve manevi bakımdan en yüksek mertebesi olarak kabul ediyorlardı. Zira fakirlik insanı dünyevi kaygılardan arındırıyordu. Mahşerde peygamberin onlarla iftihar edeceğini düşünüyorlardı. Çünkü onlar böylece Allah'tan başka bir şeye eğilim göstermiyorlardı. Bu inancı bekarlık ve yalnızlık tamamlıyordu. Bu bağlamda kalenderilerin yaşam biçiminde melamet de etken oluyordu. Nitekim kalenderiler ilk zamanlarda iyilik ve faziletlerini gizliyor, halka yalnızca kötülüklerini ve kusurlarını sergiliyordu. Ancak diğer ilkeleri gibi kalenderilerin bu ilkesi de zaman içinde bozuluyor, dünyevi kötülüklerin kaynağı haline dönüşüyordu. Kalenderiler aynı zamanda vahdedi vücut düşüncesini benimsiyorlardı. Ne ki bu düşünce de diğerleri gibi olumsuz değişimler geçiriyor ve kalenderileri İslamiyet içinde farklı bir konuma taşıyordu. Kalenderilik zaman içinde hurufiliğin ve şiiliğin etkisi altında da kalıyordu. Kalenderiler dikkati çekecek kadar önemli derecede şiiliğin etkisi altında bulunuyordu. Özellikle 15. yüzyılda Anadolu'daki kalenderilerde yaygın biçimde Ali Hüseyin kültü gözleniyor, Kerbela ile ilgili yas gelenekleri uygulanıyordu. Ancak bunlar Şiilikteki şekliyle ve anlayışla değil, kalenderiliğin mistik şekline uyarlanmış şekliyle uygulanıyordu. Kalenderiliğin önde gelenlerin eserlerinde Kaygısız Aptal, Otma Baba, Kalender Aptal, Hayali Bey, Hayreti gibi Ali kültü belirgin biçimde ön plana çıkıyordu. Kimi yerde peygamber, kimi de Mehdi mertebesine yükseltiliyordu. Ali kültü, kalenderilik ile birlikte Bektaşilik potasına karışıyor, bu tarikatın şemsiyesi altında daha da güçlenerek Anadolu toplumunda varlığını ve etkisini sürdürüyordu. Özellikle 13. yüzyıl ve sonrasında kalenderilik akımında görülen olumsuz değişim, kalenderileri diğer toplulukların gözünde itici bir konuma getiriyordu. Örneğin fakirlik ve bekaret, yalnızlık ilkesinin uğradığı değişim, kalenderilerin dış görünümüne yansıyordu. Bu ilkenin bir gereği olarak çıplak denecek bir biçimde geziyorlardı. Kimi baştan aşağı çıplak dolaşıyor, sadece mahrem yerlerini ot ile örtüyordu. Kimi bazen sırtına bir hayvan postu atıyordu. Kimi çıplak vücudunu cavlak denilen kıldan örülmüş bir çeşit yelekle örtüyordu. Cavlak giymek tarikata giriş ritüeli niteliği de taşıyordu. Özellikle Ön Asya'ya gelen kalenderiler iki yanında öküz boynuzu bulunan bir başlık giyiyorlardı. Yüzlerini tıraş ediyor, gür bıyıklarını uzatıyor ve sarkıtıyorlardı. Bellerinde ve boyunlarında çeşitli çanlar ve boyalı aşık kemikleri bulunuyordu. Ellerinde ucu kıvrık bir sopa, bellerinde ise yine dinsel anlam taşıyan bir tahta kılıç taşıyorlardı. Boyunlarında asılı duran davulları çalarak şamanlar gibi raks ediyorlardı. Ucu kıvrık sopaya çomak adını veriyor, seyahatlerde buna yaslanıyor, gerektiğinde savunma aracı olarak kullanıyorlardı. Ancak kalenderiler çomak kadar teber, ya bazen de nacak adını taktıkları baltalarına da çok önem veriyorlardı. Çomak gibi baltayı da bir savunma silahı olarak kullanıyor, ateş yakmak için odun kesiyorlardı. Kalenderilerde balta taşıma geleneği 8. yüzyılda başlayan Ebu Müslim'i Horasani'ye kadar dayanıyordu. Baltanın önemini Hayreti'yi şöyle vurguluyordu. Kanda gitsen bile al yanınca ey Dilber Teber, kim yerinde sana çok yoldaşlık eyler Teber. Ahmet Yaşar Ocak, adı geçen eser sayfa 163. Ocaklı zorbaların ve özellikle de Galata haşerelerinin balta asmak geleneğinin kökenini de burada aramak gerekiyordu. Kalenderiler kimi zaman haberleşmek amacıyla, kimi yerde de eğlenmek için boynuz çalıyorlardı. Kalenderiler genellikle saç, sakal, kaş ve bıyıklarını tamamen tıraş ediyorlardı. Bu işleme çihardar deniyordu. Tıraş etme adeti kalenderilerin piri olan Cemalüddin Savi'den kaynaklanıyordu. Onun bir kadından yakasını kurtarmak amacıyla sakal, bıyık ve kaşını tıraş ederek kendisini çirkinleştirdiğine inanılıyordu. Buna karşılık haydariler bıyıklarına dokunmuyor, tepelerinde de bir tutam saç bırakıyorlardı. Torlaklar ile camiler ise saçlarını uzatıyorlardı. Daima yanlarında bilek ve ustura taşırlar. Manası nefsi öldürürüm demektir. O ustura ile kendine 4 darbe vurur. O tarih halkı için çar terktir. 4 darp evvela baştadır. Bıyık, kaş, kirpik, sakal tıraş etmenin manası dünya süsünü terk eyledim demektir. Kaş yolutmanın manası Tanrı ile kullarının arasında perde yoktur demektir. Kirpik yolutmak bütün haramdan el çektim demektir. Vücutta olan dağlamaların manası şudur. Müslüman hacılar Mekke'de ihrama girince bir vacip veya müstübah terk etmiş olsa ona bir kurban farz olur ki suçu affola. Dervişler tarihinde de öyledir. Bir derviş bir suç işlese Allah ile canına kendi bildiği suçunu itiraf edip dünya cezası için Rabbisi korkusundan vücudunu ateşe yakıp dağlar, yanıklar açar. Buna göre dervişlerin vücutlarındaki dağlar Allah'tan korkma manasındadır ki bu suretle Allah'tan af umup tövbe etmiş ve temizlenmiş olur. Başında 101 dağ yakmak 101 tarikin hükmüne razı oldum. Bütün yasaklardan masumum. Hakkın rızasına teslim oldum demektir. Ama bu teslim dağlamasını yapanın içinde Allah sevgisinden başka bir arzu olmamak gerek. Kulaklarında küpe isyandan kaçıp hak cevaba parmağım ağzımda kaldı demektir. Boğazındaki halhallar şeriata boyun bağladım demektir. Kollarına bilezik komak haramdan el çektim demektir. Baş ayak çıplak gezmek hüdaya açıldım onu arıyorum demektir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi Cilt 2, Mehmet Zillioğlu Evliya Çelebi Türkçeleştiren Zuhuri Danışman Kardeş Matbaası İstanbul 1970, sayfa 198. Kalenderilerin en belirgin özelliklerinden birini de sürekli seyahat etmeleri oluşturuyordu. Onlara göre gezginlik insanın içini olgunlaştırıyordu. Ruh dünyası bu şekilde yüceliyor, huylar yumuşuyor, sivrilik ve keskinlikler törpüleniyordu. Sürekli seyahat ettikleri için kalenderiler birbirlerini tanıyor, haberleşiyor, fikir alışverişinde bulunuyor, birbirlerini misafir ederek sürekli iletişim tesis ediyorlardı. Gezginliğin sayesinde her türlü gelişmeyi izleyebiliyor, bilgi sahibi oluyor ve bu nedenle de cahil halk kitleleri üzerinde etki yapıyorlardı. Dış görünümlerinin itici olmasına karşın gözlemleri sayesinde umulmadık fikirlere sahip bulunuyor, bu nedenle de istedikleri zaman çevrelerini etkileyerek harekete geçirebiliyorlardı. Gezgin Budist rahipleri gibi kalenderiler de dilenerek seyahat ediyorlardı. Dilenmek kalenderiliğin bir ritüeli sayılıyordu. Bu durum fakirlik ve yalnızlık esasının bir gereği ve sonucu olarak ortaya çıkıyordu. Böylece kalenderi dervişi nefsini aşağılıyor, gururunun hakimiyetinden kendisini dilenerek kurtarıyordu.